Ayrım 3. Manhattan'daki Hayalet. Frederick Forsyth. Sayfa 25. 1. Bölüm. Antoinette Giry'nin itirafı. Aziz Vincent de Paul Tarikatı'nın Yardım Derneği'nin bakım evi. Paris, Eylül 1906. Başımın hemen üstünde tavanın sıvasında bir çatlak var ve hemen yakınında bir örümcek ağ örüyor. Örümceğin benden daha uzun yaşayacağını, birkaç saat sonra gittiğimde burada olacağını düşünmek ne garip. Yavrularını beslemek için bir sinek yakalamak amacıyla ağını ören küçük örümcek. Şansın açık olsun. Olaylar nasıl bu noktaya geldi? Ben 58 yaşındaki Antoinette Giry, nasıl oluyor da rahibeler tarafından işletilen, Parisliler için açılmış bir bakım evinde sırt üstü uzanmış, yaratıcımla buluşmayı bekliyorum. Bu sonsuz düzensizliği düzene sokan kanaatkârlık, saflık, alçak gönüllülük ve itaatkârlık yeminleriyle bağlanmış bu rahibeler kadar iyi bir insan olduğumu düşünmüyorum. Bunu asla başaramazdım. Görüyorsunuz, onların inançları var. Hiçbir zaman onlarınki gibi inançlara sahip olamadım. Artık öğrenmemin zamanı geldi mi acaba? Belki de. Çünkü gökyüzünün karanlığı yüksekteki küçük penceremde belirmeden önce gitmiş olacağım. Buradayım çünkü param tükendi, yani hemen hemen. Yastığımın altında kimsenin bilmediği küçük bir çanta var. Ama o para özel bir amaç için. 40 yıl önce zarif, genç ve güzel bir balerindim. Kuliste kapıma gelen genç beyefendiler öyle olduğumu söylerlerdi. Yakışıklıydılar, genç, güçlü, temiz, hoş kokan, zevk verebilecek ve zevk alabilecek vücutları vardı. En yakışıklıları Lucien'di. Tüm kora ona yakışıklı Lucien derdi. Yüzünün güzelliği kızların aklını başından alırdı. Güneşli bir pazar günü beni Bois de Boulogne'a götürdü. Usulüne uygun biçimde yere diz çökerek bana evlenme teklif etti. Ben de kabul ettim. Bir yıl sonra Sedan'da Prusyalılar tarafından öldürüldü. Ondan sonra balede dans ettiğim yaklaşık 5 sene boyunca yeni bir evlilikten uzak durdum. Dans kariyerim sona erdiğinde 28 yaşındaydım. Jules'le tanıştım, evlendik ve küçük Meg'e hamile kaldım. Kıvraklığımı kaybediyordum. Koronun baş dansçısı olarak zarif ve esnek kalabilmek için mücadele ediyordum. Ama yönetmen bana iyi davranıyordu, nazik bir adamdı. Koronun öğretmeni emekli oluyordu. Yönetmenin bu konuda yeterli tecrübem olduğunu ve bu iş için opera dışından birini aramak istemediğini söyledi. Beni görevlendirdi. Baledeki kızların öğretmeni olarak. Meg'i doğurup süt annesine bıraktıktan sonra işimin başına döndüm. Yıl 1876'ydı. Garnier'in yeni opera binasının açılmasından bir yıl sonra. Nihayet Pelletier Caddesi'ndeki o ayakkabı kutusu büyüklüğündeki yerden kurtulmuştuk. Savaş sona ermiş, savaşın sevgili Paris'ime verdiği hasar giderilmiş ve yaşam normale dönmüştü. Jules o şişman Belçikalı'yla tanışıp beni terk ederek Ardene kaçtığı zaman bile olanları umursamadım. Şükürler olsun, en azından bir işim vardı. Kiramı ödeyebilir, Meg'i büyütebilir ve kızımı her gece Avrupa'daki soyluları eğlendirirken izleyebilirdim. Jules'e ne oldu? Merak ediyorum. Araştırmaya başlamak için artık çok geç. Peki ya Meg? 10 yıl önce sağ dizini kas katı bırakan o korkunç düşüşe kadar annesi gibi bir balerin ve koro kızıydı. En azından onun için bunu yapabildim. O zaman bile benim de yardımımla şansı yaver gitti. Avrupa'daki en büyük diva, tabii o tuhaf Avustralyalı Melba'yı saymazsanız, Christine de Chagny'nin kişisel hizmetçisi ve kostümcüsü oldu. Meg şimdi nerede merak ediyorum. Milano'da ya da Roma'da olabilir. Belki de Paris'tedir. Yani Diva'nın şarkı söylediği her yerde. Oysa bir zamanlar Vicomte de Chagny'ye sırasına dikkat etmesi için nasıl da bağırırdım. Peki burada ne yapıyorum ben? Neden zamansız ölümümü bekliyorum? 8 yıl önce 50. doğum günümde emekli oldum. Herkes bana karşı çok nazik davranıyordu. Alışılmış basma kalıp sözler ve 22 yıllık öğretmenliğimin karşılığı olarak cömert bir ikramiye. Yaşamımı sürdürmeye yeterli. Buna ek olarak zenginlerin inanılmaz derecede beceriksiz kızlarına özel hocalık. Çok değil ama yeterli. İlerisi için saklanabilecek miktarda. Ta ki geçen ilkbahara kadar. Midemin alt kısmındaki ağrı o zaman başladı. Başta çok fazla değildi ama ani ve acı vericiydi. Hazımsızlık için bizmut verdiler ve benden küçük bir servet talep ettiler. O zamana kadar içimde çelik bir yengeç olduğunu, kocaman pençeleriyle içimde dolaştığını ve beslendikçe büyüdüğünü bilmiyordum. Temmuz'da öğrendim. O zaman da iş işten geçmişti. Bu yüzden burada yatağımda uzanmış ağrım yüzünden çığlık atmamaya çalışarak doğunun haşhaşlarından gelen o tozu beyaz tanrıçayla dolu kaşığı bekliyorum. Ebedi uykuya çok zaman kalmadı. Artık korku bile duymuyorum. Acaba o bana merhametli davranacak mı? Umuyorum ama kesin olan bir şey var. Acıma son verecek. Başka bir şeye konsantre olmaya çalışıyorum. Geçmişe bakıp eğittiğim onca kızı ve sertleşmiş diziyle aşık olacağı adamı bekleyen tatlı kızım Maggie düşünüyorum. Umarım iyi bir adam bulur. Ve elbette iki oğlumu, iki sevgili acınası oğlumu da düşünüyorum. En çok onları düşünüyorum. Madame, Monsieur Abbe geldi. Teşekkür ederim rahibe. Çok iyi göremiyorum. Nerede? Buradayım evladım. Peder Sebastian, yanındayım. Koluna koyduğum elimi hissedebiliyor musun?
Evet peder.
Tanrı'yla barışmanın zamanı geldi kızım. İtiraflarını dinlemek için hazırım.
Zamanı geldi. Günah işledim peder, affet beni.
Anlat evladım, hiçbir şeyi saklama.
Uzun zaman önce 1882'de pek çok insanın hayatını değiştiren bir şey yaptım. Ne olacağını bilmiyordum. Ani bir dürtüyle hareket ettim ve iyi olacağını düşünmek için geçerli nedenlerim vardı. 34 yaşındaydım. Paris Operası'nda balerinlerin öğretmeniydim. Evliydim ama kocam beni terk ederek başka bir kadınla kaçmıştı.
Onu affetmelisin evladım. Affetmek de tövbekârlığın bir parçasıdır.
Ah peder, affediyorum. Uzun zaman önce affettim. O zaman 6 yaşında olan kızım Meg benimle kalıyordu. Noilly'de bir panayır düzenlenmişti ve bir pazar günü kızımı oraya götürdüm. Müzik aletleri, atlı karınca, buharlı makineler, laterna çalan bir adam için gösteri yapıp para toplayan maymunlar vardı. Meg daha önce hiç sirk görmemişti. Ayrıca hilkat garibelerinden oluşan bir grubun gösterisi vardı. Dünyanın en güçlü adamının, akrobat cücelerin, vücudu tamamen dövmelerle kaplı bir adamın ve sakallı bir kadının ilanlarının olduğu çadırlar yan yana sıralanmıştı. Sıranın sonunda tekerlekler üzerinde araları yaklaşık 25 santim olan demir parmaklıklarla çevrili, kirli, kötü kokan saman birikintisiyle dolu kafese benzer bir şey vardı. Güneş parlıyordu, hava aydınlıktı. Ama kafes karanlık olduğu için içeride ne tür bir hayvan olduğunu göremedim. Zincirin sesini duydum ve saman yığınının üzerinde yatan bir şey gördüm. O anda bir adam geldi. İri yarı, şişman, kaba kırmızı suratlı bir adamdı. Boynuna asılı bir kuşağa takılmış bir tepsi taşıyordu. Tepside midillilerin salındığı alandan topladığı at gübresi ve çürük meyve vardı. ''Haydi bayan!'' ''Canavarı çürük meyve yağmuruna tutun. Tek atış bir santim.'' Sonra kafese döndü ve bağırdı. ''Haydi ön tarafa gel, yoksa ne olacağını biliyorsun.'' Zincir yine şakırdadı ve yarı insan yarı hayvan bir yaratık demir parmaklıklara, ışığa doğru ilerledi. Hiç benzemese de onun aslında bir insan olduğunu görebiliyordum. Paçavralar içinde pislikten derisi görünmeyen, çürük bir elmayı kemirmekte olan bir erkek. Görünüşe bakılırsa insanların ona fırlattığı şeylerle yaşamak zorundaydı. Pislik ve dışkı küçük vücuduna yapışmıştı. El ve ayak bileklerinde kelepçeler vardı ve çeliğin neden olduğu iyileşmeyen yaraların içinde kurtçuklar kıvranıyordu. Ama Meg'in gözyaşlarına boğulmasına neden olan adamın yüzü ve başıydı. Kafatası ve yüz iğrenç bir şekilde şekilsizdi. Kafasında 3-5 tutam kirli saç vardı. Yüzü sanki uzun zaman önce canavarca bir çekiş darbesiyle tek tarafa doğru yamulmuştu. Yüzün görüntüsü erimiş muma benziyordu. Gözleri yuvalarında büzülmüş ve şeklini kaybetmişti. Sadece ağzının ve çenesinin bu şekil bozukluğundan kurtulmuştu. Bir kısmı normal bir insana benziyordu. Meg'in elinde elma şekeri vardı. Neden bilmiyorum ama onu elinden aldım, parmaklıkları yürüdüm ve uzattım. Şişman adam sinirlendi. Para kazanmasını engellediğimi söyleyerek bağırıp çağırmaya başladı. Onu duymazdan geldim ve elma şekerini parmaklıkların arkasındaki pis ellere uzattım. Ve bu çirkin canavarın gözlerinin içine baktım. Peder, 25 yıl önce Fransız-Prusya Savaşı sırasında bale gösterileri geçici olarak durdurulduğunda cepheden gelen gençleri tedavi edenler arasında ben de vardım. Acıyla kıvrılan genç adamlar gördüm, çığlıklarını duydum. Ama o canavarın gözlerindeki acıyı daha önce hiç görmedim.
Acı insan duygularından biridir evladım. Ama o gün ona elma şekerini vermen yaptığın şey günah değil, bir şefkat göstergesiydi. Eğer seni affedeceksem işlediğin günahları duymalıyım.
Ama o gece oraya geri döndüm ve onu çaldım.
Ne yaptın?
Eski kapalı opera binasına gittim. Marangozların deposundan keskin bir demir makası, giysi bölümünden geniş bir pelerin aldım, bir atlı araba kiraladım ve Noedi'ye geri döndüm. Ay ışığı altındaki panayır alanı terk edilmiş gibi görünüyor, çalışanlar karavanlarında uyuyordu. Sokak köpekleri havlamaya başladı ama onlara et parçaları fırlattım. Kafesin olduğu karavanı buldum, kilidi ve kapıyı açtım ve yumuşak bir sesle içeri seslendim. Yaratık duvara zincirlenmişti. Ayaklarındaki ve bileklerindeki zincirleri kestim ve dışarı çıkmasını söyledim. Korkmuş görünüyordu ama ay ışığında beni görünce ayaklarını sürüyerek ilerledi ve yere atladı. Pelerini üzerine örttüm, başını kapattım ve atlı arabaya doğru ilerledik. Arabanın sürücüsü ortalığı kaplayan korkunç koku yüzünden söylenmeye başladı. Ama ona fazladan para ödedim. O da bizi Pelatia Caddesi'nin arkasındaki evime götürdü. Onu oradan kaçırmış olmam günah mıydı?
Kanunlara göre bu kesinlikle suçtur evladım. Ne kadar acımasız olursa olsun o canavar panayırdaki adama aitti. Ama Tanrı önünde günah mı diye sorarsan, bilmiyorum. Bence günah değildi.
Dahası da var peder, vaktiniz var mı?
Sonsuzluğun kapısındasın. Sana birkaç dakika daha ayırabilirim sanırım. Ama burada ölmekte olan ve bana ihtiyaç duyan başkaları olabileceğini de unutma.
Onu bir ay boyunca küçük dairemde sakladım peder. Hayatında ilk defa banyo yaptı, sonra bir daha. Açık yaralarını dezenfekte ettim ve sargılarla sardım. Böylece yavaş yavaş iyileşmeye başladı. Kocamın dolabından giysiler ve sağlığına kavuşabilmesi için yiyecek verdim. Ayrıca hayatında ilk defa çarşaf serili gerçek bir yatakta uyudu. Meg'i yanıma aldım. Bunu yapmam gerekliydi. Çünkü Meg ondan korkmuştu. Onun da korktuğunu ve kapıya birisi geldiğinde koşarak merdivenin altına saklanmaya gittiğini gördüm. Daha sonra Alsas aksanıyla da olsa Fransızca konuşabildiğini anladım. Bir ay içinde yavaş yavaş bana tüm yaşam öyküsünü anlattı. 40 yıl önce doğduğunda ona Erich Mülheim adını verdiler. O zaman Fransızların elinde olan ama daha sonra Almanların aldığı Alsas'la doğmuştu. Sirkte çalışan, karavanda yaşayan ve sürekli bir kasabadan diğerine yolculuk yapan bir ailenin tek oğluydu. Nasıl koşullarda doğduğunu küçükken duyduğu konuşmalardan öğrendiğini anlattı. Doğum sırasında ne kadar çirkin bir bebek olduğunu ilk gördüğü anda ebesinin ödü kopmuş. Ciyaklayan yaratığı annesine atıp şeytanı dünyaya getirdiğini söyleyerek çığlık çığlığa oradan kaçmış. Böylece zavallı Erik doğumundan itibaren çirkinliğin, günahkarlığın açık bir simgesi olduğuna inanan insanların nefretine maruz kalmış. Herkes tarafından reddedilmişti. Babası sirkin marangozu ve mühendisiydi. Elinden her iş gelen bir adamdı. Erik babasını çalışırken izleyerek alet kullanabilme ve elleriyle her şeyi yapabilme yeteneğini geliştirdi. küçük gösterilerde aynalarla, kapak şeklindeki kapılarla ve daha sonra Paris'teki hayatında önemli bir yer tutacak olan gizli geçitlerle yapılan illüzyon tekniklerini öğrendi. Babası çocuğu en ufak bir hatası için, hatta hiçbir neden yokken sürekli kırbaçla döven alkolik bir vahşiydi. Annesi köşesinde oturup durmadan sızlanan işe yaramaz bir çalı süpürgesiydi. İlk gençliğini acı ve gözyaşları içinde geçiren Eric, karavana uğramamaya çalışıyor, sirk hayvanları ve özellikle de atların bulunduğu samanlıkta uyuyordu. Büyük yangın olduğu zaman 7 yaşındaydı ve ahırlarda uyuyordu. Yangın sirki iflas ettirdi. Çalışanlar ve sanatçılar başka yerlerde çalışmak için oradan ayrıldılar. İşsiz kalan Eric'in babası ölümüne içmeye başladı. Annesi Strasbourg yakınlarında bir yerde hizmetçilik yapmak için onları terk etti. Parası biten babası içki parası için onu Hilkat Garibelerinin gösteri grubuna sattı. Eric tam 9 yılını tekerlekli bir kafeste pislik içinde acımasız insanları eğlendirerek geçirdi. Onu bulduğumda 16 yaşındaydı.
Acıklı bir öykü evladım. Ama bunun senin ölümcül günahlarınla ne ilgisi var?
Sabredin peder, beni dinleyin, anlayacaksınız. Bu zamana kadar dünya üzerinde gerçeği duyan hiç kimse olmadı. Eric'i bir ay boyunca dairemde sakladım ama bunu daha fazla sürdüremezdim. Komşular, kapıya gelip gidenler vardı. Bir gece onu çalıştığım yere, operaya götürdüm, o da yeni yuvasını buldu. Burada nihayet dünyada hiç kimsenin onu bulamayacağı ve rahatça saklanabileceği bir sığınağı oldu. Ateşten korktuğu halde bir fener aldı ve karanlığın çirkin yüzünü saklayabileceği dehlizlere indi. Marangozların deposundan aldığı keresle ve adetlerle yeraltı gölünün kıyısında evini inşa etti. Sahne dekorları bölümünden eşyalar, gardıroptan kumaşlar aldı. Binanın tamamen terk edildiği gece yarısından sonraki 3-5 saatte yiyecek için kantine baskın yapıyor, hatta yönetmenlerin kilerinden tatlı bile aşırıyordu ve okuyordu. Operanın kütüphanesinin anahtarını yaptı. Yıllar boyu okuyarak ve öğrenerek kendini eğitti. Her gece mum ışığında kütüphanedeki kitapları yutarcasına okudu. Doğal olarak kitapların çoğu müzik ve operayla ilgiliydi. Yazılmış olan her operayı ve her aryanın her notasını öğrendi. El becerileri sayesinde sadece kendisinin bildiği gizli geçitlerden oluşan bir labirent yarattı. Uzun zaman önce ip cambazlarıyla çalışmış olduğu için en yüksek ve dar köprülerden bile korkmadan geçebiliyordu. 11 yıl boyunca orada yaşadı ve yeraltı adamı oldu. Ama elbette çok geçmeden dedikodular başladı ve yayıldı. Geceleri yiyecek, giyecek mumlar, aletler kayboluyordu. Her türlü gizemli öyküye inanmaya hazır çalışanlar, dehlizlerde yaşayan bir hayaletten söz etmeye başladılar. Sonunda her şey, her kaza, sahne arkasında çoğu iş tehlikelidir, gizemli bir hayaletin üstüne atılır oldu. Böylece efsane başladı ve büyüdü.
Aman tanrım, ama bunu duymuştum 10 yıl. Hayır, daha da fazla olmalı. Asılmış bulunan bir zavallının son duasını yapma görevine çağrılmıştım. Birisi bunu hayaletin yaptığını söylemişti.
Adamın adı Bukue idi peder, ama Eric suçlu değildi. Bukue dönem dönem büyük depresyonlar atlatırdı ve kesinlikle intihar etti. Önceleri dedikoduları memnuniyetle karşıladım. Çünkü zavallı oğlumun, onu böyle görüyordum, operanın altında yarattığı krallığında güvende olacağını ve dedikoduların işe yaradığını düşündüm. Ta ki o korkunç 1893 sonbaharına kadar. Çok aptalca bir şey yaptı peder, aşık oldu. O zamanlar adı Christine Daae'ydi. Bugün onu muhtemelen Bayan Vicomte de Chagny olarak tanıyorsunuz.
Ama bu imkansız, olamaz.
Evet, aynı kadın. O zamanlar benim sorumluluğumda bir yedek oyuncuydu. Dansçı olarak çok iyi değildi ama billur gibi bir sesi vardı. Ama eğitilmemişti. Eric her gece dünyanın en iyi seslerini dinlerdi. Metinler üzerinde çalışmıştı. Kızın nasıl eğitilmesi gerektiğini biliyordu. Başlangıçta ürkütmek pahasına kızı eğitmeyi üstlendi. Eğitimi bittiğinde kız bir gece başrolü aldı. Ertesi sabah bir yıldız olmuştu. Benim zavallı, çirkin, dışlanmış Eric'im kızın da onu sevebileceğini düşünmüştü. Ama bu imkansızdı elbette. Çünkü kız başka birine aşıktı. Hayal kırıklığına uğrayan Eric bir gece kendi operası Don Juan Triumphant oynanırken kızı sahnenin ortasından kaçırdı.
Ama tüm Paris, benim gibi basit bir rahip bile bu skandalı duydu. Bir adam öldürüldü.
Evet peder, tenör Piancı. Eric onu öldürmek istememişti, sadece susturmaya çalışıyordu. Ama İtalyan nefessiz kaldı ve öldü. O gece bir rastlantı eseri polis müdürü de salondaydı. 100 jandarmayı görevlendirdi. Ellerine fenerler ve arkalarında intikam almak isteyen bir grupla dehlizlere gölün seviyesine kadar indiler. Gizli merdivenleri, geçitleri, göl kenarındaki evi ve şok geçiren baygın Kristin'i buldular. Aşığı genç Vicomte de Chagny, tatlı sevimli Raoul yanındaydı. Onu alıp götürdü ve sadece bir erkeğin yapabileceği şekilde güçlü kolları ve yumuşak dokunuşlarla kızı sakinleştirdi. 2 ay sonra kızın hamile olduğu anlaşıldı. Vicomte onunla evlendi, adını, ünvanını, aşkını ve evlilik yüzüğünü verdi. 1894 yazında oğulları doğdu ve onu birlikte büyüttüler. Ve kız son 12 yılı tüm Avrupa'da en büyük diva olmaya çalışarak geçirdi.
Ama Eric'i asla bulamadılar değil mi evladım? Hatırladığım kadarıyla hayaletten hiç iz yoktu.
Hayır peder, onu asla bulamadılar. Ama ben buldum. Perişan bir halde koro odasının arkasındaki küçük ofisime döndüm. Gardrop bölümünün perdesini çektiğim anda, elinde tek başınayken bile yanından ayırmadığı maskesiyle 11 yıl önce dairemde sığındığı merdiven altındaki gibi oturduğunu gördüm.
Ve elbette polise haber verdin.
Hayır peder, vermedim. O hala benim oğlumdu, 2 oğlumdan biri. Onu o grubun eline bırakamazdım. Bir kadın şapkası, sık dokunmuş bir peçe ve pelerin aldım. Personel çıkışından 2 kadın gibi yan yana yürüyerek çıktık. Yürüdüğümüz caddede yüzlerce insan vardı. Kimse fark etmedi. Onu yarım mil uzaktaki dairemde 3 ay boyunca sakladım ama her yerde aranıyor ilanları vardı ve kellesine biçilen fiyat da yazılıydı. Paris, hatta Fransa'yı terk etmek zorundaydı.
Kaçmasına yardım etmişsin evladım. Bu hem suç hem günahtır.
O zaman cezamı çekerim peder, hemen. O kış çok soğuktu. Trene binmesi söz konusu bile değildi. Le Havre'a götürmek üzere 4 atlı korunaklı özenli bir araba kiraladım. Orada onu ucuz evlerden birine saklayıp iskeleleri ve döküntü barlarını dolaştım. Nihayet New York'a giden bir şilebin kaptanını buldum. Rüşvet alacak ve soru sormayacak biriydi. Böylece 1894 Ocak ayının ortasında bir gece yarısı en uzun rıhtımın ucunda durdum ve yeni dünyaya doğru demir alan şilebin karanlıkta gözden kaybolan ışıklarını izledim. Söyleyin peder, odada bizden başka biri mi var? Göremiyorum ama başka birinin varlığını hissediyorum.
Aslında şu anda içeriye birisi girdi. Adım Armand Dufour adam. Bir rahibe adayı ofisime geldi ve buradan istendiğimi söyledi.
Yeminli noter misiniz?
Aslında öyleyim madam.
Bay Dufour, yastığımın altına bakın. Kendim yapmak isterdim ama çok zayıf düştüm. Teşekkür ederim. Ne buldunuz?
Zarfın içinde mektuba benzer bir şey var ve küçük deri bir çanta.
Kesinlikle. Bir kalem ve mürekkep alıp bugünden itibaren bu mektubun size emanet edildiğini ve ne siz ne de başkası tarafından açılmadığını belirterek mühürlü kapağı imzalamanızı istiyorum.
Evladım, acele edin lütfen, işimiz henüz bitmedi.
Sabırlı olun peder, kısa bir zamanın kaldığını biliyorum ama yıllar süren sessizliğimden sonra her şeyi tamamlamak için çaba göstermem gerek. İşiniz bitti mi Bay Noter?
Tam istediğiniz şekilde yazıldım adam.
Ve zarfın ön yüzünde?
Bakalım, sanırım sizin el yazınızda şunlar yazılmış. Bay Eric Mulheim, New York.
Peki ya küçük deri çanta?
Elimde duruyor.
Lütfen açın.
Nam Dung Chien, Napolyon altınları, bunları yıllardır. Ama hala değerli bunlar değil mi?
Kesinlikle, hem de en değerlilerinden.
O zaman hepsini ve mektubu alıp New York'a götürmenizi ve yerine teslim etmenizi istiyorum, şahsen.
Şahsen mi? New York'a mı? Ama bayan, ben genelde hiç... Lütfen Bay Noter, yeterince altın yok mu? Ofisten 5 hafta uzaklaşmanıza yetecek kadar yok mu?
Fazlasıyla var ama... Evladım, bu adamın hala hayatta olup olmadığını bilemezsin.
Hayatta olmalı peder, her zaman hayatta kalmayı başarmıştır.
Ama adresi yok, onu nereden bulurum?
Arayın Bay Dufour, göçmen kayıtlarını araştırın. Ender rastlanan bir adı var, orada bir yerde olmalı. Yüzünü saklamak için maske takan bir adam.
Peki madam, deneyeceğim, oraya gidip deneyeceğim. Ama başarılı olmayı garanti edemem.
Teşekkür ederim. Peder, buradaki rahibelerden biri gelip bana bir kaşık beyaz toz verdi mi?
Burada olduğum 1 saat içinde vermedi evladım, neden?
Tuhaf ama acım geçti. O kadar güzel, tatlı bir rahatlama ki bu. İki yanımı da göremiyorum. Ama bir çeşit tünel ve bir kemer görüyorum. Vücudum acıyordu ama artık hissetmiyorum. Soğuktu ama artık her yer ılık.
Ertelemeyin Bay, abbe bizi terk ediyor.
Teşekkür ederim kardeşim. Umarım görevimi yerine getirebilirim. Kemere doğru ilerliyorum. Sonunda ışık var, çok tatlı bir ışık. Ah, Lucien, orada mısın? Geliyorum aşkım.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Acele edin peder.
Ego te absolvo ab omnibus peccatis tuis.
Teşekkür ederim peder.
3. ayrımın sonu. Sayfa 39.